Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 25 Ağustos 2011 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Başlıkları aktaracağım size. Dünyadan notları da aktaracağım. Covid-19 notları var elbette. Her zaman olduğu gibi 213 milyonu aştı. Dünya çapında vakaların sayısı, can kaybı 4,5 milyon civarında. 5 milyar doza yakında aşı vurulmuş durumda. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreterinden yeniden bir ikaz geldi. Aşı milliyetçiliği ve yoksul ülkelerinde aşıya sahip olabilmesi için 3. doz aşıların moratoryum ilan edilmesini istedi. 2 aylık bir ara, en azından Eylül sonuna kadar diyor. Çünkü gelişmiş ülkeler, zengin ülkeler aşılamaları 3. doza geçmiş durumdalar. Aktaracağım birazdan yaptığı çağrıyı. Dün aktarmıştım yine size, Amerikan istihbaratı Joe Biden'ın istediği Covid-19'un kökenine dair raporunu sundu. Ama detayını pek anlayamadık Amerikan medyasından. Biraz daha temkinli gidiyorlar gibi gözüküyor Biden yönetimi. Özellikle Afganistan meselesi, Afganistan'dan çekilme ve bunun Amerika açısından bir fiyaskoya dönüşmüş olması tartışılırken. Başkan yardımcısı Kamala Harris ise Asya turuna çıktı ve Çin karşıtı bir retorikle çıktı. Birazdan yine notları aktaracağım. Tabii Afganistan gündemimizin önemli bir başlığı. Taliban'dan yeni mesajlar Türkiye'ye dahil olmak üzere dünyaya var. Uygulamalarına dair mesajları var. Yine onları da aktaracağım. Tahliye operasyonlarıyla ilgili de 31 Ağustos son tarih, G7 zirvesi dün sanal ortamda yapıldı. Biden üzerinde özellikle Boris Johnson baskı kuruyordu daha uzatalım diye. Biraz ekonomi sopasını da kullanarak Kabil Havaalanı'nın açık kalmasını sağlayacak şekilde, 31 Ağustos değil ama belki biraz daha sarkacak şekilde çekilmeyi organize etmek. Ama öyle olmadı. Biden en hayırlısı en erken çekilmek demeye getirdi. 31 Ağustos'un ötesine bu işin taşırılmaması söz konusu. Bundan sonra ne olacak? Tabii bu tahliyelerle birlikte Taliban'ın tanınması tartışmaları da yoğunlaşacak. Notları aktaracağım ben de sizlere, önümdeki dünden bu yana aldığım notları. Pek çok ülkeden tepkiler, açıklamalar elbette yer alacak notlarda. Türkiye açısından bir başka başlık, 23 Ağustos'ta Kiev'de düzenlenen Kırım Platformu, Kırım'ın tekrardan Ukrayna'ya geri dönmesi gündemiyle toplandı. Yaklaşık 40 kadar ülke katıldı. Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzeyinde konuk edildi. Rusya tarafı ise not etti katılan ülkeleri. Bir yandan da bugün Kremlin sözcüsü biraz daha yumuşak bir sabırlı, bu konuda sabırlı olduklarını ve kendilerini, sorunu, dertlerini Türkiye'ye anlatmaktan bahsetti. Rusya açısından tabii Kırım önemli bir konu. 1950'lere kadar Kırım Rusya Federasyonu'nun idari bölge olarak Moskova'ya bağlı bir bölgeydi. Daha sonra Hruşçev döneminde Ukrayna'ya verilmişti, hediye edilmişti ama zaten o zaman Ukrayna'da Sovyetler Birliği'nin bir parçası idi. Tabii Rusya açısından bu durum farklı. 2014 meydan darbesi, renkli devrim girişimi sırasında referandum düzenlenmişti ve Kırım Rusya Federasyonu'na katılma kararı almıştı. Bu yüzden de hassasiyet gösterdikleri bir konu Rusya Federasyonu açısından. Özellikle Kırım'da tabii, Kırım'da da Türkiye'ye Kırım'ı anlatma derdi de var. Ara ara konuk alıyoruz. Sevgili Yazdan Kaya bugün programın ikinci yarısında yine kendisine bağlanacağız. Kırım konusu her gündeme geldiğinde oradaki tepkileri anlamak için, çünkü bölgeyi de yakından iyi biliyor. Bölgede kaynakları, bağlantıları da çok ve oranın nabzında tutan bir isim Yazdan Kaya. Türkiye neden Kırım platformuna katıldı? Belli politikaları destekliyor olsa bile neden Dışişleri Bakanı düzeyinde katıldı? Ve bunun Moskova'daki, Kırım'daki yankılarını bugün işleyeceğiz programın ikinci yarısında. Yazdan Kaya'nın değerlendirmelerini alacağız efendim. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Tıklarsanız, like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Duke Üniversitesi'nin bir araştırmasını aktaracağım size. Covid-19 gibi bir pandemi deneyimleme oranı %40. Önümüzdeki yıllarda bu oran artacak. Bilimler Akademisi bir araştırma yapmış ve herhangi bir yıl olabilir %2 oranlı. Yani biz sadece Covid pandemisiyle iş bitmeyecek. İnsanlığın önünde başka benzer pandemiler olacak. 2000 yılında doğanların ömürleri süresince bir başka pandemi görme olasılıkları %38 çıkmış. Çok yüksek bir rakam gibi gözüküyor. Ayrıca Covid-19 gibi etkileri olan bir başka pandeminin önümüzdeki 60 yıl içerisinde görülebileceği de belirtiliyor. Bir de tabii biraz daha uzun vadeli bir şey, 12 bin yıl gibi kim öle kim kalı diyeceğiz gerçi 12 bin yıl için, ama öyle bir küresel sağlık belası çıkabilir ki insanlık yok olabilir diye araştırma buna işaret etmiş efendim. Covid'le cebelleşiyoruz. 5 milyara yakın doz aşı vuruldu. Türkiye'de de 3. dozlarda vuruluyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus bir açıklama yaptı yine ve pek çok yoksul ülkenin hala aşıları olmadığını, oysa zengin ülkelerin 3. doz aşıları vurduğunu söyledi. 2 aylık moratoryum, 3. doz aşılamaya ara verilmesini talep etti. Pek kimse buna uyacak gibi gözükmüyor Amerika'da. 3. doz FDA'in aynı zamanda Pfizer-BioNTech aşısını tam onay vermesinden bu yana, acil kullanım değil tam onay vermesinden sonra 3. doz muhabbeti başladı zaten Eylül'de. Başlatıyorlar daha hem de bir de zorunlu aşı da gündeme alınmış durumda. Şimdi Amerika'da bütün nüfusu iki kez aşılamaya yetecek miktarda aşı vurulmuş. Gelecek yılda 500 milyon dozdan bahsediyorlar. Gebreyesus diyor ki aşı adaletçiliği ve aşı milliyetçiliği yeni varyantların, mutasyonların doğmasına ve daha fazla can kaybına yol açıyor demiş. Budapeşte de yapmış bu açıklamaları. Kimileri tek doz aşı alamazken kimileri üçüncü dozu vuruyor. Bu yüzden de tekrarlıyorum moratoryum çağrımı diyor. Bu her ülkenin çıkarına, çünkü aşı eşitliği sadece etik bir şey değil, aynı zamanda ekonomik olarak da akıllı. Diğerlerinde aşı hiç vurulamazsa o zaman bu kriz de bitmiyor. Ekonomik sosyal etkileri devam ediyor diyor. Dünyada yaklaşık 5 milyara yakın doz tabii bu aşı vuruldu. Bunların %75'i sadece 10 ülkede vurulmuş efendim. Yani geri kalanında yok böyle bir rakam. İsrail, Amerika gibi ülkeler. Çin'den tabii burada örnekler var. O da enteresan. Orta gelirli bir ülke addediliyor Çin, her ne kadar dünyanın süper gücü olsa da. Çin'in nüfusu da işte 1/5 insanlık nüfusunun, 770 milyon doz aşıyı yoksul ülkelere Çin'in bağışlaması akıllara geliyor. Çoğu Afrika'da. Ayrıca 2021 sonuna kadar da 1,5 milyar daha doz aşı bağışlayacak Çin. Dikkat çekici bir açıklama Gebreyesus'a aktarmak istedim size. Tam bunlar bu şekilde konulurken Amerikan istihbaratı da Covid-19'un kökenine dair Joe Biden'a istihbarat raporunu sundu. 90 gün içerisinde rapor talep etmişti. İşte Wuhan'daki laboratuvardan mı çıktı yoksa hayvanlardan insanlara mı atladı tartışması. Washington Post'ta kaynaklar aktarmışlar, rapor sunuldu dün itibariyle 24 Ağustos'ta. Ama tabii detayı henüz belirsiz, muhtemelen bugün yarın düşecektir. Biraz daha sanki alttan alıyorlarmış gibi bir resim var ama Pekin hemen açıklama yaptı. Bilimsel değil Amerikan istihbaratının raporu ve güvenilir değil dedi. Amerika'da Covid salgında çocuk vakalarının sayısı bir ayda 4 kattan fazla artmış durumda ki 12-17 yaş arasında aşılanma oranı da daha düşük diğerlerine bakılırsa. Amerika'da bu arada zorunlu aşı da giderek gündeme sokuluyor. Goldman Sachs, Amerika'nın önde gelen yatırım bankası, şubelerine girişte aşıyı zorunlu hale getirdi efendim. Ayrıca istihdam, 20 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Ofislerinde maske kullanımını da ayrıca aşı olmayanların da evden çalışmasını gündeme aldı. Walt Disney, Amerika'da eğlence sektörünün dev şirketi, sendikalı işçileriyle anlaşma yapmış. Covid-19 aşısı olmaları konusunda 22 Ekim'e kadar aşı yaptırmaları zorunlu olacakmış. Amerika'da bunlar durum artık böyle zorunlu aşılara çalışma bazında varmış durumda. Evet, İsrail'de de 30 yaş üstü kişilere 3. doz aşı vurulmaya başlandı. İsrail tabii DSÖ'nün, Dünya Sağlık Örgütü'nün çağrısını pek kulak asmıyor. Ama vaka sayılarında da çok ciddi yükseliş olduğunu söylemek lazım. Öyle ki bu COVID'le mücadeleden sorumlu bir numaralı yetkili Salman Zarka, hükümetin zafer ilan ederek yaz başında yanlış yaptığını, hata yaptığını söylemiş. Covid'le savaşta çok faydalı olmadığım, son 24 saatte 9.831 vaka. İsrail 9 küsür milyon nüfuslu bir ülke. Son 8 ayda kaydedilen en yüksek günlük vaka İsrail'de. 12 ölüm bildirilmiş ve yaklaşık geçen haftada 200 can kaybı var ki İsrail açısından büyük bir rakam olduğunu belirtmek gerekiyor. Evet, Rusya'da 19.000'in altına düşmüş. Gürcistan'da sağlık sistemi çökmek üzere diye haberler görüyorum. Tokyo Paralimpik Olimpiyatları başladı ve Japonya'da OHAL'in kapsamını yeniden genişletme kararı aldı. Japonya'da da çok yüksek, 21.000'lerde vaka sayıları. Olimpiyat oyunlarını da düzenlemişlerdi. Şimdi Paralimpik Olimpiyatları da düzenliyorlar. Küba bu arada Vietnam'a yerli COVID-19 aşısı tedariki kararı almış durumda. Vietnam'da bu işi iyi yöneten ülkelerden bir tanesiydi ama onlarda da vaka sayıları arttı. Türkiye'de 19.191 yeni vaka, 230 can kaybı yine açıklanmış durumda. Hiç parlak gözükmüyor. Ortada bir işaret de yok bundan sonra ne olacağına dair, böyle bir manzara var. Evet, Amerika'dan Temsilciler Meclisi'nin 3,5 trilyon dolarlık bütçe planının Temsilciler Meclisi'nde onaylanması var. Senato'da geçen ay 1 trilyon dolarlık bir altyapı tasarısı çıkartmıştı. Bu aslında Joe Biden'ın Amerika'nın altyapısı ve sosyal güvenliğine yatırım anlamına geliyor. Demokratların vaadi, ücretli aile sağlık izni genişletilmesi, çocuk bakım programları, ücretsiz okul öncesi eğitim gibi gibi, yeşil enerji teşviki gibi unsurlar yer alıyor bunun içerisinde efendim. Evet, Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris Asya ziyaretine çıktı. Çin karşıtı retorikle çıktı desek yeridir. Tam da Afganistan fiyaskosunu herkes tartışırken Güneydoğu Asya'da Singapur ve Vietnam'ı ziyaret ediyor Kamala Harris ve Pekin yönetimini zorbalıkla, bölge ülkelerine zorbalık yapmakla suçladığı norm temelli dünya düzeni, uluslararası egemenlikleri ihlal eden bir Çin tablosu çizdi. Tabii Amerika'nın ulusal egemenlikten bahsetmesi enteresan. Ulusların egemenliklerinin ihlalinden bahsediyorsak enteresan bir vaka çıkıyor ortaya. Güney Çin Denizi ile ilgili tabii ki mesajlar ve hakikaten Joe Biden değil ama yardımcısının ağzından Asya'da yeni bir, tabii Afganistan sonrası Amerika'nın müttefiklerini seferber etme girişimi var. Quad diye, dörtlü diye andığımız Japonya, Avustralya gibi, Hindistan gibi ülkelerle birlikte. Çin'de ise enteresan bir başlık. Çin Eğitim Bakanlığı Devlet Başkanı Xi Jinping'in açıkladığı ve parti anayasasına da giren yeni çağda Çin karakteristiğinde sosyalizm öğretisinin müfredata alındığını söylemiş. Artık ilkokuldan üniversiteye kadar her düzeyde öğretilecek. Tabii Çin'de Mao Zedong'un düşüncesi, işte Deng Xiaoping'in teorisi ki o küreselleşme çağına giriş, devlet kapitalizmine açılışa denk düşüyor Xiaoping dönemi. Bunun ardından bir de Xi Jinping düşüncesi müfredata sokulmuş oldu. Parti anayasasına da alınmış vaziyette. Çin usulü sosyalizmden bahsediyorlar. Evet, gelelim Afganistan'a. G7 sanal zirvesi dün toplandı. Joe Biden aslında ne yapacak belli değil, daha karar vermedi deniliyordu. 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilmenin tamamlanması gerekiyordu ama dün Taliban G7 toplanmadan hemen önce dedi ki 31'inde çıktınız, yani kırmızı çizgimiz. Üstelik de Kabil Havaalanı'nda Afganlara kapatıyoruz, vatandaşlarımızı götüremezsiniz diye çıktı Taliban. Ve bu konuda da tabii geri adım geldi G7 zirvesinde. Ama önce Taliban notlarını aktaracağım. Çünkü Taliban'ın sözcüleri arka arkaya kendilerini dünyaya anlatmaya devam ettiler, çabalamaya diyelim. Kadınların yeni kurallar açıklanana kadar çalışmaması, evlerinde oturması. Yani aslında çalışsınlar istiyoruz ama işte İslami kurallara göre yaşayacaklar, mecburlar. Yani zorunluluk bu. Çünkü Müslümanlar diyorlar. Yani mesela inancı farklı olan bir kadın ne yapacak Afganistan'da? Mecbur, onların zorunluluklarına boyun eğmek durumunda kalacak. Öyle koyuyorlar ortaya. Pençir vilayetindeki durumu barışçı çözmeye çalışıyoruz demişler. Kalabalıklar yığılmasın, havaalanına geri dönebilirler. Kimseye zarar gelmeyecek. Medya çalışmaya başlıyor. Afganların, Amerikan yönetimi ve Batılılar Afganları ülkeyi terk etmeye teşvik ediyorlar. Bunu durduracaklar diyor. Geçmişte yaşananları unuttuk ve yani bir şey listesi, intikam listesi oluşturmadık diyor Taliban. Ama mesela işte Kabil'de müzik enstitüsü Taliban militanları direktör Ahmet Sarmast'ın anlatımına göre enstitüyü basmış ve müzik aletlerini parçalamışlar efendim. Öğrenciler ki aralarında uluslararası çapta konserlere katılmışlar da var. Evlerine müzik aletlerini götürmeye korkar haldeler. 2010'da açılmış ve kız ve oğlan çocukların, kızların, erkeklerin bir arada eğitim gördüğü bir müzik enstitüsü idi. Taliban tarafından kapatıldı. Yani teknolojiyle barışıklar ama müzikle hala barışamıyorlar. Anlaşılıyor ki hem klasik Afgan müziği hem Batı müziği, evrensel müzik icra eden bir enstitü imiş. Taliban bu arada Guantanamo'da Guantanamo'daki kalmış eski Amerika'nın esir kampında kalmış bir mahkumu da Savunma Bakanı vekili olarak atamış, Abdülkayyum Zakir efendim. Böyle devran dönüyor. Obama döneminde de kapatılamamıştı. Şimdi sınırlı sayıda 40 kişi kadar kaldı 11 Eylül'den sonraki süreçte. Taliban dün Türk askeri istemediğini bir kez daha tekrarladı efendim. Kabil Havaalanı'nda Türk askere ihtiyaç yok, orayı kendimiz koruyacağız dedi. Yani savaşla egemenlik sağlamış bir yapı olarak herhalde belki de hiç beklememek gerekiyordu böyle bir şey olmasını. Diğer yandan da tabii Türk resmi haber ajansı, Anadolu Ajansı da Taliban sözcüsüyle söyleşi yapmış. Katar'daki siyasi büronun sözcüsü Muhammed Naim Vardak'la. O da yumuşak mesajlar vermiş ama mesela Türkiye ile tarihi, sosyal, kültürel çok bağlarımız var. İyi ilişkilerimiz olsun istiyoruz. Ülkenin imarında yapıcı, pozitif rol oynamalı Türkiye vesaire vesaire demiş ama havalimanının idaresi meselesine geldiği zaman bu bir egemenlik meselesidir. Başka ülke gelip de bizim havaalanımızı koruyamaz. Yabancı güçler oradaydı, ne yaptılar gördük zaten ne oldu da. Bizim ülkemiz burası demişler. Dolayısıyla da öyle biz havaalanını size vermeyiz demişler. İslam dininin ilkeleri doğrultusunda yaşayacağız biz diyorlar. Diğer yandan da dünyaya her zamanki gibi yumuşak mesajlar veriyorlar. Yönetim sistemi tabii, İslami yönetim sistemi, örf adetler öyle. Yani hiç eskiden nasıl yaşanıyorsa öyle Taliban usulü bir yaşam tesis edileceği anlaşılıyor buradan. Evet. Dolar çıkışını da yasaklamış Taliban bu arada. En son gelen haberlerden bir tanesi, ekonomi zorda, uluslararası yardımlar da gidiyor, bitiyor. Afganistan bundan sonra ne yapacak? İşte burada tabii Çin'in rol oynayacağı söyleniyordu. Dün Gökhan Göçmen'le bu konuyu da konuşmuştuk detaylı bir biçimde. Tahliyeler devam ediyor. Dediğim gibi 31 Ağustos mühletine uyacak. Amerikan yönetimi Pentagon'da açıkladı. Joe Biden da ne kadar çabuk biterse o kadar iyi olur dedi. Pentagon'un tavsiyesine uymuş gözüküyor Joe Biden. Boris Johnson çok baskı yapıyor deniyordu. Biraz daha zaman tanısın Taliban. Hem de belki Taliban'la müzakere etmek için bir fırsat olarak görüyorlardı bu tahliyelerin uzatılmasını. G7 zirvesi sonrası Boris Johnson'da basın toplantısı yapmış ve biraz bozulmuş gözüküyor Joe Biden'ın 31 Ağustos tahliyesinden daha uzatma kararı almamasına. Bir yandan da Taliban'ın tanınması konusuna el attı. Ekonomik kartını kullanıp G7 güçlü ekonomilerin bulunduğu bir blok, bankalarda paraları dondurduk. Bunlar önemli etki gücü olan eylemler dedi Boris Johnson. Terör yuvası haline gelemez Afganistan, narkotik devleti olamaz gibi açıklamalar yaptı. Tabii pek çok raporlamada da batılı ülkelerin de zaten bu 20 yıllık işgalde Afganistan'daki uyuşturucu meselesini kullananlar bulunduğu, hükümetler olmasa bile onlara bir şekilde geçit verildiği yolunda çok sayıda yine Amerikan medyasında da raporlar vardı, Britanya medyasında da. 70 binden fazla insanı tahliye etmişler Amerikalılar ve işte 100 bin insanı daha 31'ine kadar çıkartırız diyorlar Afganistan'dan, Taliban'dan. Tabii Taliban havaalanına giden yolu kestiği için bu çok mümkün gibi açıkçası gözükmüyor. Joe Biden'a askerler ayrılmadan önce kaç Amerikalı kaldı onu da tam hesaplayamıyorlar. Bir takım rakamlar 4000 civarı, 4000'den fazla diye tahliye edilenlerin sayısı ama ne kadar kaldı tam da bilmiyorlar. Onu sormuşlar, herkesi garanti edebilir misiniz tahliye etmeyi diye. Biden salonu terk etmiş çıkmış, yanıt vermek istememiş. G7 bildirisi de yayınlandı. Tabii sadece Biden açıklamaları değil. Burada da tahliyelerin güvenli sağlanması, Taliban'ın sözlerini değil eylemlerine bakmak, efendim hükümetin meşruiyet içermesi, kapsayıcı hükümet kurulması, Kabil'de uluslararası yükümlülüklerine yerine getirmesi vurgusu yer aldı. Kadınlardan, çocuklardan, etnik dini azınlıklardan, onların durumundan duyulan kaygılar dile getirildi. Hukukun üstünlüğü deniliyor ama yani tabii Taliban İslam hukukunu üstün olarak görüyor. Laik hukuk düzenini, bu çerçevede bir hukukun üstünlüğünü zaten tanımıyor Taliban. O yüzden bu çağrı niye yapılmış çok anlayamadım açıkçası. Acil öncelikleri ama tabii çağrılar, tahliyeler, Taliban'ı tanımamak konusunda fikir birliğinde olduğunu söylemiş Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ursula von der Leyen. Tabii bir yandan da Kabil Havaalanı'nda güvenli erişim istiyorlar. Diplomatlar kalabilir diyor Taliban ama bu tahliyelerden sonra ne olacağını kimse bilmiyor. 31 Ağustos'ta onu göreceğiz diyorlar. Merkel'in açıklaması var. 20 yılda kazanımları korumak için Taliban'la diyaloğu sürdürmeliyiz diyor. Yani hani biz diyalog kurarsak Afganistan'da Taliban yönetimi o kadar da eskisi gibi olmaz diye bir bakış açısı var herhalde. Angela Merkel'in, enteresan hakikaten. Ayrıca komşu ülkelerdeki mültecileri desteklememiz lazım dedi. Başka ülkelere mülteci yağsın mı istiyorlar? Anlamak mümkün değil artık yani. Evet, bütçe desteğini artıracakmış Avrupa Birliği, 4 katına çıkartacak. Afgan vatandaşları kabul edenler için eurolar, eurocuklar gelecek. Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurmuş vaziyette. Zaten Avrupa Birliği de kalkınma yardımlarını durdurdu. Taliban'ın üzerinde biraz ekonomi sopası, Batı'nın ekonomi sopası. Evet, İtalya'nın tahliyeleri var, Avustralya var, Güney Kore var. Rusya 500'den fazla kişi tahliye edecekmiş, zamanı belli değil ama aynı zamanda 1000 Afgan'ın da ülkeye gelmesine izin vereceklerini belirtmiş. Rusya'daki Afgan diasporasının temsilcisi Muhammed Celal bu açıklamayı yapmış. Türkiye, Kabil Havaalanı anlaşılan o misyon pek gerçekleşmeyecek ama Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gençlik Forumu toplantısına hitabı vardı. Orada Müslümanlar insanlığın güvenlik ve geleceği adına sorumluluk üstlenmeli diye bir açıklama yaptı. Yani normal insanlar üstlenemez mi? İlla Müslüman olmaları mı gerekiyor? Anlam veremedim doğrusu. Yani bu insani meseleleri Müslümanlıktan okuyan bir bakış açısıyla efendim İslam coğrafyasında çok derin izler bırakıyor. O yüzden yoksullukla, hastalıkla Müslümanlar boğuşuyor. Bir de Batı'da İslam düşmanlığı, kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ama yine Batı'ya gidiyorlar. Demek ki kendi ülkelerinde de Müslüman adetlerinin, kurallarının geçerli olduğu ülkelerde de kalmak istemiyorlar. Öte yandan böyle de bir acayip bir durum var. Sadece savaşta değil tabii. Evet, insani durum. BM İnsan Hakları Konseyi toplandı bu arada. Ve Afganistan'daki durumun alarm verici olduğu ve özel bir mekanizma kurularak Afganistan'ın, Taliban'ın izlenmesi çağrıları yükseldi. Pençir'de durum devam ediyor. Orada Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud'un liderliğindeki Afganlar Taliban'a, Taliban kontrolünü kabul etmiyorlar ama müzakereler devam ettiği anlaşılıyor. Hatta Taliban Rusya'nın kolaylaştırıcılığında bu sorunu çözebiliriz diye bir açıklama da yaptı. Rusya lideri Vladimir Putin de silahlı çatışmaya Rusya müdahil olmayacak vurgusu yaptı. Ama tabii Rusya Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü üyesi, onların korunmasında aktif bir biçimde rol oynuyor. terör örgütlerinin batıda geride bıraktığı kaostan istifade edebileceği kaygılarını Putin dile getirdi. Özellikle Kuzey Kafkasya deneyimi var, Afganistan deneyimi var. Sovyetler Birliği'nden Rusya'nın çok sayıda deneyimi olduğunu söylemek mümkün. Amerika'yı Orta Asya'da görmek istemiyorlar Sergey Lavrov'un ifade ettiği gibi, yani Rusya. Ama öte yandan da Amerika'nın yokluğunda o ortamın, radikal İslamcı ortamın istikrarsızlaştırıcı faktörünü de hesaba katmaya çalışıyorlar. Sergey Shoigu da örneğin Taliban'ın eline geçen silahlara dikkat çekti. Amerikan silahları, hatta uçaklar, helikopterler bile olduğu söyleniyor. Sayıları az olsa bile çok sayıda mühimmat, hava savunma, füze sistemi. Bunların hepsi Taliban'ın eline geçmiş durumda. Rusya'da tabii tatbikatlar düzenliyor. Kırgızistan'a asker gönderilmiş bu sefer. Orada da tatbikat yapılacak. Evet, Afganistan notları bu şekilde. Kırım'ı programın ikinci yarısında sevgili Yazdan Kaya ile konuşacağız. Ukrayna'nın öncülüğünde yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla Kiev'de Kırım platformu toplandı. Kırım'ın geri alınması teması. Enerji konusunda tabii çok büyük bir gol yemiş durumda Ukrayna yönetimi. Çünkü ucuza Rus gazı alır, Avrupa'ya Rus gazının gidebilmesi için bir transit pazar olma üstünlüğü üzerinden hesap yaparken 2014 meydan darbesi, Donbas'taki durum, Kırım'ın kaybedilmesi, referandumla Rusya'ya bağlanması sonrası Kuzey Akım 2'nin tamamlanması geldi ve tabii Ukrayna nasıl olur da bizim üzerimizden geçmez? Yani hem düşmanlık edecek Ukrayna yönetimi Rusya'ya, hem Rusya'nın gazını alıp Avrupa'ya ulaştıracak. Böyle bir acayip bir resim oluşmuştu. Son dönemde işte NATO üyeliği konusunda da her ne kadar Amerikalılar bir takım sözler verseler de pek gerçekleşecek gibi değil. Bu koşullarda bir de Kırım platformu topladılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı platforma. Aktardım ben size. Rusya'dan ard arda açıklamalar geldi. Sergey Lavrov bu zirvenin kendisini rusofobik olarak nitelendirdi. Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı not aldıklarını katılan ülkeleri belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık diyor. Yani Kırım'da referandum düzenlenmesi, meydan darbesi, renkli devrim senaryo, onları anmıyor. Orayı bir işgal olarak sunuyor Dışişleri Bakanı. Tabii herhalde Rusya bunları da not alıyordur diye düşünüyoruz. Peskov'un açıklamaları var, Kremlin sözcüsünün açıklamaları var. Türkiye ve diğer ülkelere anlatmaya hazırız pozisyonumuzu dedi. Aynı zamanda tabii sabırlı olduklarını ifade etti bu anlatma konusunda. Hakikaten Rusya'nın bazen bazı konularda sabrının sınırı yok gibi geliyor insana. Enteresan, defalarca da Kırım meselesi konuşuldu, tartışıldı. Birazdan Yazdan Kaya'ya bu mesajların da ne anlama geldiğini de soracağız efendim. Bu arada Rusya, Türkiye ile ikinci S-400 anlaşmasının bu yıl içinde imzalanması beklentisinde bir kez daha silah askeri ihracat şirketinin başkanı Alexander Mihayev tarafından dile getirmiş durumda. Evet, birkaç başlığı da Orta Doğu'dan aktaracağım. Evet, Lübnan en başta. Elektrik kesintileri, akaryakıt krizi, Doruk'ta İran'dan yakıt almaya çalışıyor Lübnan. Amerikalılar devreye girdiler. Ürdün, Mısır'dan, Suriye üzerinden, işgal ettikleri Suriye üzerinden Lübnan'a elektrik sağlamak için kolları sıvadılar. Bir devlet örgütlenmesi de yok Lübnan'da. Şimdi kesintiler, elektrik kesintileri su şebekesinde etkilemiş ve su kesintilerine yol açmış. Mazot da yok jeneratörler için. Durum vahim gerçekten Lübnan'da. Irak'ta da elektrik krizi, onlar da İran'dan elektrik alıyorlardı. Yenilenebilir enerjiye ağırlık vermek için Iraklılar kolları sıvamışlar. Başbakan liderliğinde, Mustafa Kazım'ın liderliğinde Bakanlar Kurulu toplantısında konu ele alınmış. Bu kadar petrol zengini ülke ama kendi elektriğini kendisi doğru düzgün üretemez halde efendim. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kais Saied, ihvancıların kötü yönetiminden sonra anayasanın 80. maddesine dayanarak ipleri eline almıştı. Olağanüstü önlemler devreye sokulmuştu ve uzatıldı en son. Gerekçe olarak da Kais Saied, Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike nedeniyle bu kararı aldıklarını dile getirdiler efendim. 25 Temmuz'da yaşanan bu gelişmeleri İhvan Hareketi'nin Tunus kolu Ennahda darbe diye nitelendirmişti. Yani mesela Afganistan'ı silah zoruyla Taliban ele geçirince hiçbir şey olmuyor. Ama yani orada da bir hükümet var. Hatta tanınmış bir hükümet var. Ama burada bir cumhurbaşkanı anayasanın 80. maddesinde yazanı hayata geçirince darbe yapmış oluyor. Değişik bir bakış açısı tabii. Efendim IMF bu arada özel rezervinden 775 milyon dolar Tunus'a göndermiş. Bu tabii ekonomik istikrarsızlık Ennahda'nın desteklediği teknokrat hükümet Tunus ekonomisini hiç de iyi yönetemedi. Tabii ki ekonomik sıkıntılarda doruk noktada. Bu arada Cezayir ile Fas arasına kara kedi girdi. Zaten hep çok eskilere uzanan Batı Sahra'da Polisario cephesine uzanan Fas hep Cezayir'i Polisario cephesini desteklemekle itham eder. Sıkıntıları vardı ama Cezayir Dışişleri Bakanı dün Fas'ın düşmanca eylemleri nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıkladı. Fas Başbakanı El Osmani ise çok üzüntü duyduklarını dile getirmiş. Sorunu aşmayı temenni ediyoruz demiş. Epey karışık bir meseledir Fas ve Cezayir arasındaki bu mesele efendim. Evet, Ermenistan parlamentosunda dün akşam Nikol Paşinyan başbakan seçildi yeniden. 5 yıllık hükümet programını sunmaya başladı. Konuşma sırasında ortalık birbirine girmiş ve yine arbede yaşanmış milletvekilleriyle araya güvenlik güçleri de giriyor. Ermenistan parlamentosunda aslında çok da nadir görmediğimiz hareketler. Başbakanı eleştirmişler sert bir biçimde. Muhalefet kesimi ve ortalık biraz karışmış efendim. Evet, son olarak bir de Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts hayatını yitirmiş, onu aktarmak istiyorum. Efsanevi rock grubu Rolling Stones'tan bahsediyorum. Tedavi görüyormuş kendisi ve hayatını yitirmiş. Gırtlak kanseri tedavisi görmüştü daha önce de ama tam olarak neden öldüğünü doğrusu çözemedim. 80 yaşında tabii, çok yaşı ilerlemişti. Onu da anımsatmak lazım. Evet, önce bir ara verelim, biraz müzik dinleyelim. Az sonra Kırım platformu, Türkiye'nin tutumu ve Rusya'nın tepkisini Yazdan Kaya ile konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Yazdan Kaya var. Dostluk Derneği Başkanı kendisi. Türkiye, Kırım, Rusya. Hoş geldiniz Yazdan Bey yayınımıza.
Merhabalar efendim, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum tekrar konuk aldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Kırım söz konusu olunca sizi konuk almadan olmuyor. Hakikaten hem bölgeyi iyi biliyorsunuz hem bağlantılarınız da gayet sağlam. Şimdi Ukrayna yönetimi hakikaten son aylarda epey darbeler yedi. Kuzey Akım 2 hatta Almanya ile Rusya arasında en başta. Ukrayna'nın enerji hattı olma ayrıcalığını elinden alan bir husustu. NATO konusunda bir takım vaatler vardı ama o da pek gerçekleşecek gibi gözükmüyor. Gerçi çok tatbikatlar düzenlendi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerle ve Karadeniz'de epey hareketli yaz başında. Hareketli bir dönemde geçirildi ama bu koşullarda biraz böyle sıkıntılı bir başlık aslında. Ukrayna'daki gelişmeler, Ukrayna'nın etrafında yeni yönetimin çizdiği çizgi itibariyle gelişmeler. Bu koşullarda bir Kırım Platformu toplantısı gündeme alındı. Öncelikle neden böyle bir şeye gerek duydular ve ismi Kırım Platformu ama Kırım da bu nasıl algılanıyor diye sorarak başlayayım size.
Yani şöyle, aslında bu Kırım platformu değil. Yani buradaki tepkiyi konsolide etmek isteyen Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler'in, buna bağlı olarak da Avrupa Birliği'nin oluşturduğu bir organizasyon. Yani provokatif bir organizasyon. Ya sonuçları itibariyle de öyle çok aman aman bir tablo ortaya koymadı zaten. Şimdi Ukrayna'nın genel durumuna baktığımızda Ukrayna hakikaten şu anda çok zor şartlar altında. Siyaseten de politik olarak da. Bir kere doğusunda yer alan iki bölge fiilen Kiev'i tanımıyor. Buradaki sorunu evvela çözemediler. Diğer yandan batısında birçok vatandaşı Macar, Slovak, Polonya, Almanya pasaportu almış ya da almaya çabalıyor. Güney ve Güneydoğu artık tamamen Rusya Federasyonu'na dönüşmüş. Şimdi böyle bir konjektürde Kiev, Kırım'ı, Letonya, Güney Kıbrıs, Estonya, Polonya, Litvanya gibi süper güçlerin yardımı mı ile mi kurtaracak? Yani hakikaten bu gülünç bir tablo ortaya koyar. Ve burada yapılan da buydu. Ama yani bundan ziyade aslında buradaki durum bizim açımızdan çok daha farklı. Yani bu amacına matup bir toplantı olmadı. Avrupa Birliği, efendime söyleyeyim Amerika bir şekilde böyle bir toplantı organize ederek bölgeyi biraz daha ajite etmeye çalışıyor. Yani işin özü bu. Fakat bizim açımızdan, Türkiye açısından önemli de şöyle, Rusya ilk defa ya burası benim toprak bütünlüğümdür. Bakın bana müdahale etmeyin dedi. Oradaki bizdeki 90'lardaki aydınlar dilekçesine benzer bir dilekçeyle bunun içerisinde bilim adamları, siyasetçiler gibi önemli isimler var. Yani Rusya'nın...
Biraz daha açar mısınız? Kimler Kırım'dan bu dilekçeyi yazanlar? Dinleyicilerimiz için biraz daha herhalde platform toplanmadan önceki mektubu...
Hem de yani Kırım Halkı Temsilciler Listesi diye bir deklarasyon listesi oluşturuldu. Şöyle iki önemli isimden bahsedeyim. Mesela bunun altına imza koyanlardan bir tanesi Başbakan Konstantinov ve yardımcısı Gafarov'du. Onun dışında hem Rusya'nın içerisinden hem de aynı zamanda Kırım'da yaşayan önemli akademisyen ve siyasetçiler bu deklarasyonun altına imza koydular. 20'ye yakın çok önemli isimden bahsediyoruz. Ve burada söyledikleri şey çok enteresan. Yani özellikle dedikleri şey şu. Bir kere 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz ibaresini gündeme getirerek Türkiye'ye, daha doğrusu AK Parti'ye bir mesaj verdiler burada. Ya bakın dediler ki, biz yani ilk kez AK Parti'ye yönelik verilen ciddi bir mesajdır burada. Ya biz sizi destekledik, biz bu darbeyi telin ettik, bu durumda sizin yanınızda olduk ama ısrarla bizim devlet bütünlüğümüze ilişkin söylemleriniz evvela kabul edilemez. İkincisi bu ikili ilişkileri aşındırır. Bu iş farklı bir noktaya gider. Dahası mesela Zaharova'nın söylediği bir söylem var. İşte bugün hatta resmi sitesinden yayınladılar bunu. Diyor ki Kiev'de düzenlenecek Kırım platformuna katılan ülkelerin aldığı pozisyonu not ediyoruz. Buradan gerekli çıkarımları yapıyoruz. Rusya bundan sonraki politikasını da buna göre belirleyecek diye.
Yani bu daha önce de benzer vurgular yapmışlardı bir şekilde ama herhalde bu platforma biraz da üst düzey katılım olması mı etkili oldu? Daha mesela Türkiye daha alt düzeyde bir katılım sağlasaydı belki aynı tepki olmaz mıydı? Bizzat Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gidince herhalde biraz daha dikkat mi çekti? Nasıl değerlendirmek lazım?
Bu çok önemliydi. Mesela örneğin hani Avrupa'dan da katılım oldu ama Avrupa burada dengeleri gözeterek hareket ediyor. Aslında Avrupa'dan çok önemli isimler katılmadı. Örneğin Merkel o ziyarete katılmadan ülkesine geri döndü. İki gün önce oradaydı. Ya buraya da katılabilirdi. Evet. Hatta dedi ki yani bu Minsk'te konuşulacak bir konudur. Yani bu tür bir provokasyona ben alet olmam dedi. Onun dışında katılan ülkeleri de incelediğimizde öyle devlet başkanı düzeyinde katılan şeyler hani dikkate alabileceğimiz ülkeler yok. Sadece parlamento başkanı olarak da yani Avrupa'dan iki önemli ülke sayacak olursak İsviçre ve Çek Cumhuriyeti var. Yani bunlar da başkanlık seviyesinde katılmamışlar. Sadece idareyi masraat burada gösterilen şey. Bizim için örneğin mesela Sayın Putin'in daim baş temsilcisi var. Doktor Georgi Muradov. Çok önemli bir isimdir kendinde. Bu konuya ilişkin olarak kendisinin sosyal medyada özellikle oradaki televizyon kanallarında verdiği çok ciddi beyanatlar var. Yani biz artık bu durumu tölere edemeyiz demeye getiriyorlar.
Peki neden Çavuşoğlu gitti sizce? Yani özel olarak gitmesini neden gitme ihtiyacı duymuş olabilir? Nasıl yorumlarsınız?
Ya bu tamamen Türk dış politikasının yaşadığı tutarsızlıkla ilgili. Yani şimdi Türkiye Kırım konusunda Rusya'yı karşısına alarak ne elde edebilir ki? En fazla ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiş olur ya da onun değirmenine su taşır. Kırım'dan önce bizim Ege gibi, Akdeniz gibi, Kıbrıs gibi öncelikli meselelerimiz var. Batı ile eğer hareket edersek bu anlamda, bunun içerisine Atlantik Paktı'nı katarak konuşuyorum. Türkiye'nin bu meselelerde bu yapı yanında duracak mı, durmayacak? Oysa ki Türkiye'nin bunlar için frenlemesi, bu tür durumlarda buradaki hamleleri açısından bu ülkeleri frenleyebilmesinin en önemli motivasyonu Rusya'ydı. Yani Rusya'yı burada eğer kaybederse Türkiye burada yalnızlaşmış olacak birçok politikasında. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Sayın Çavuşoğlu o toplantıya katılarak hatta verdiği beyanatla Türkiye'nin hani bu anlamdaki kararsızlığını, tutarsızlığını bir şekilde daha ortaya koymuş oldu. Çünkü bu platformdan önce, Kırım platformundan önce Rusya çok ciddi anlamda Türkiye'ye tenkitlerde bulundu. Ya uyarılarda bulundu. Ya bakın bu işlere girmeyin. Bu işlere katılmayın. Bu artık bizim toprak bütünlüğümüz. Ya bu saatten sonra bunu böyle algılıyoruz. Aynen öyle. Ya bu yaptırımların bizim açımızdan bir şey yok, önemi yok. Çok da önemli bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti, Türkü Cumhuriyetlerden tek bir katılım olmadı biliyor musunuz bu platforma?
Yani.
Evet. Yani mesela Azerbaycan'dan hani çok beklentileri vardı. Onlar bile katılmadılar.
Evet. Şimdi tabii katılmanın da ötesinde Çavuşoğlu işgal diye nitelendirdi. Tabii herhalde biraz Kırım'ın 1950'lerin ortalarına kadar Rusya Federasyonu'na, Rusya Sovyetlerine daha doğrusu bağlı olduğunu Moskova idari bölümleme olarak Hruşçev tarafından Ukrayna Sovyetlerine hediye edildiğini adeta filan hatırlamak gerekiyor. Yani öyle bir işgal ve burada referandum düzenlendiğini, meydan renkli devrimi sonrasında hatırlamak gerekiyor. Bu konuda Ankara bu meseleleri hiç anmayıp da işgal diyerek doğru bir şey yapıyor mu tarihsel, siyasi, sosyolojik olarak? Yani sadece Amerika ile mi alakalı? Kırım Tatarları çünkü Türkiye açısından hep hassas konu olarak o dile getirilir. Yani bu Kırım Tatarlarının işine yarayan bir şey mi? Bu siyasi tarihi çerçeve içerisine yerleştirmemek tutumu.
Ya tabii ki, yani bu bir kere hani bu konuda yeterince çalışılmış olmamasının yansımasıdır. Yakın siyaset tarihini bildiğimiz zaman, yani Kırım'la ilgili olarak bizim iddiamız 1783'lerden itibaren zaten sona ermiştir. Burada mikro milliyetçi yapıların ya da makro milliyetçi yapıların özellikle Türk İslam Sentezi üzerinden geliştirmeye çalıştığı Kırım bizimdir gibi bir retorik gerçekle bağdaşır bir yanı yoktur. Bu retorik sadece günümüz şartlar içerisinde Amerika'nın meseleyi irite etmek için kullandığı bir şeydir, söylemdir. Onun dışında da rasyonel olarak bir karşılığı yoktur. Bir diğer taraftan baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'nı ve beraberinde yaşattıklarını düşündüğümüzde ya burayla ilgili olarak Sovyetler ve Sovyet Rusyası canhıra çalışmıştır. Yani çarpışmıştır ya burayı ele geçirene kadar. Ve ortadaki statüsü zaten bunların şeydir. Direkt Kırım'a ait bir statüsü yoktu. Kurçev'in o dönem içerisinde yapmış olduğu bir işgüzarlıkla buraya devredildi. Perestroika'dan sonra da buranın zaten çift taraflı bir statüsü vardı. Kırım'a yönelik konuşuyorum. Yani her iki ülke üzerinde denetim sahibi olduğu bir coğrafyaydı. Şimdi bunu bu şekilde algılamak, işte Kırım Ukrayna'nındı, burası da işgaldir şeklinde yorumlamak tarihi anlamda bir şey olur. Yetkinsizlik olur. Hatta hamakattır. Yani üzülerek söylüyorum ama böyle bir durumdur. Yani bunun başka da bir karşılığı yoktur. Sonra aynı şekilde ben daha önce de söyledim. Aslında Kırım'ın Rusya'ya iltihakı Hatay'ın bize iltihakı gibidir. Yani tabii ki yani hani halkın oradaki kendi kayır ekseriyetiyle ortaya koyduğu bir iradeyle tecelli etmiştir. Yani Kırım'da şöyle oldu, Kırım'da böyle oldu falan gibi bir argümanla yola çıkmak ya bölge barışı açısından son derece zedeleyicidir. Bir başka unsur da şu, ben bunun altını özellikle çiziyorum. ABD'nin ve Amerika'nın burayı bu şekilde özellikle karıştırmak istemesinin nedeni coğrafi anlamda ve ekonomik anlamda bölgenin bir kalkınma üstüne dönüşmesindendir. Ya da bu sürece gitmesindendir. Çünkü böyle bir durumda o bahsettiğimiz Hamburg-Chicago hattının alternatifi olacaktır Kırım-Pekin hattı. Ve bu da özellikle ticaret argümanı konusunda bu ülkelerin elinde tuttuğu üstünlüğün bir anlamda ellerinden çıkması manasına gelecek. Onun için de bu meseleyi olabildiğince zorluyorlar. Yani bölgenin kendi iradesiyle kendi ekonomik gelişmişliğini ortaya koyması çok daha faydalı olur. Bu bizim açımızdan, bölge coğrafyası açısından. Ama dediğim gibi uluslararası egemenler hani bunun böyle olmasını pek de istemiyorlar. Burada da tabii ki kullanışlı aktörlere ihtiyaç var. Bunlardan en önemlisi de Ukrayna. Ama ne yazık ki Rusya bizim stratejimiz ortağımız. Birçok konuda beraber hareket ediyoruz. Hatta yeri geldiğinde ulusal irademiz açısından kafa tuttuğumuzda en önemli kullandığımız argümanlardan bir tanesi odur. İşte biz Rusya ile beraber hareket ediyoruz. S-400'leri alıyoruz. İşte bu doğalgaz akım projelerini yürütüyoruz falan. Kimseden icazet almadan hareket ediyoruz. Kimseye sormamız gerekmiyor gibi bir takım söylemler geliştiriyoruz. Fakat yanı sıra söz konusu Kırım olduğu zaman da lüzumsuz yere bu meselenin en keskin şövalyesine dönüşüyoruz. Ama ısrarla söylediğim şey şu. Artık Rusya bunu daha önceki söylediği şekilde ifade etmiyor. Buradaki perde yükseltti. Bu ikili ilişkileri aşındırmaya yönelik bir sürece doğru hızla evrilmeye başlamıştır. Yani gerçekten bu meseleyi bizim artık bir şekilde sindirip daha aklı selim bir şeyle politikayla kabullenmemiz gerekecek. Ya aksi halde bize de yansıyacak bir sonuç ortaya koyabilir bu durum. Benim en çok çekindiğim konu bu.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Yazdan Kaya'ya değerlendirme için. Çok teşekkür.
Rica ederim efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Var olun.
Evet, Kırım Platformu, özellikle Dışişleri Bakanı'nın platformu toplantısına katılması, Kırım'ın Rusya Federasyonu'na geri dönüşü için işgal ifadesini kullanması ve platformun da Ukrayna'nın sınır bütünlüğünün korunması için önemli rol üstleneceğine inandığını dile getirmesi. Tabii Rusya, Rusya Federasyonu'na referandumla geri döndüğü için Kırım, Rusya'da kendi toprak bütünlüğünün parçası olarak görüyor. Kırım Federasyonu'nu, federasyonun parçası olarak Kırım'ı. Efendim, böyle bir manzara var ortada. Evet, bugün Aerosmith'ten Fly Away From Home ile veda edelim. Size yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın. Stay around here. Gotta do what it takes. Cause all in our hands, we all make mistakes. Yeah, but it's never too late to start again. Take another breath and say another.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve aslında
Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.